Ayrım 34, Son Tanık, Glenn Mead, sayfa 398, 83. kısım. Babam hukukçuydu. Şişeden ağız dolusu bir yudum daha içti. Tümüyle dürüst biri değildi ama iyi bir babaydı. Müvekkilleri hayatın daha karanlık tarafından geliyordu diyelim. Bunların içinde en karanlığı da Ivan Arkov'du. Bütün bunların benimle ne ilgisi var? Annenin babası savcıydı. Mahkemede babamla yolları sık sık kesişirdi. Birbirlerine rakiptiler. Bütün bunların benimle ne ilgisi olduğunu sordum. Senden saklanan sırrı öğrenmen çok önemli. O gün bir oda sana sadece gerçeği anlattım. Hangi sır? Ne gerçeği? Bir gün eski kentteki bir kahvede annene rastladım. İkimiz de 18 yaşındaydık. Gidip yanına oturdum. Ona kahve ısmarlamayı teklif ettim.
Annemi tanıyor muydun?
Evet, tanıyordum. Tanıştığımız gün Shakespeare'a hayran olduğunu, yazar olmak istediğini öğrendim. Ona babam gibi avukat olmak istediğimi anlattım. İyi, zeki, matrak ve akıllı biriydi. Birbirimizin sohbetinden hoşlandık. Babasının kim olduğunu biliyordum. O da benimkini. Birbirimizi tanıyor olmamızın bazılarının hoşuna gitmemesine hiç aldırmadık. Aile düşmanlıklarının bizimle hiç ilgisi yoktu. Böylece ilişkimiz aylarca sürdü gizlice. Karla içini bir soğukluğun kapladığının, soluklarının hızlandığının farkındaydı. O kadar şaşkın bakma, ikimiz de gençtik, masumduk, etnik uçurumun farklı taraflarından geliyorduk. Babam Müslüman boşnaklardan nefret ederdi, senin deden de Hristiyan Sırplardan. Balkanların bu bölgelerinde yüzyıllardır böyle gelmiş, böyle gidiyor. Müslümanlardan nefret eden Hristiyanlar, Hristiyanlardan nefret eden Müslümanlar. Ama annenle ben geçmişle değil, o günle ilgileniyorduk. Karla hala şoku hazmetmeye çalıştığından cevap vermedi. Bizler sadece gençlerin yaptığını yapmak, konuşmak, gülmek, eğlenmek, aşık olmak isteyen iki gençtik. Şavik'in yüzüne baktı, midesinin şaşkınlıktan kalktığını hissetti.
Annem sana aşık mı oldu?
Romeo ve Juliet'e benzediğimizi, kan davasının ve ailelerimizin bağnazlığının kurbanı olduğumuzu söylerdi. Üstelik haklıydı da.
Duyduklarıma inanamıyorum.
Ailelerimiz durumu öğrendiği zaman birbirimizle görüşmemiz yasaklandı. Ama yasak bizi durduramadı. Onlara karşı geldik. İşler uğursuz bir hale dönünceye kadar.
Ne demek istiyorsun?
Babam yıkımına neden olabilecek bir rüşvet soruşturmasıyla karşı karşıyaydı. Suçlamayı yapan da dedendi. Duruşmadan önceki gece babam kendini astı. Annem daha önce ölmüştü. Başka kimsem yoktu. Tek kardeşim ben 3 yaşındayken ölmüş. Ivan Arkov beni yanına aldı, bana kalacak bir ev verdi. Karnımı doyurdu, korudu. Ivan babamın deden yüzünden öldüğünü söyledi. Kızıyla görüşmeyi sürdürdüğüm için savcı Tanoviç'in intikam aldığını anlattı. Kızının benim gibi bir Sırp'la evlenmesine asla izin vermeyeceğini.
Evlenmek mi?
Evlenmekten de bahsediyorduk annenle ben. Ama bu olanlardan sonra annenin ailesinden nefret etmeye başladım. O günden itibaren intikamımı almak istedim.
Peki ya annem?
Mektup yazıp her şeyin bittiğini söyledim. Tüm bu olanlardan sonra onunla görüşemeyeceğimi belirttim. Yüreğimde çok fazla acı olduğunu anlattım.
Ne dedi?
Cevap verdi, son bir mektup gönderip beni ne kadar sevdiğini yazdı. Ama nefretim bir türlü geçmiyordu. Çok derindi, çok acıydı.
Ne? Sonra ne oldu?
Kısa süre sonra Dubrovnik'ten ayrıldığını duydum. Bir daha da onu görmedim.
Hiç mi görmedin?
Kamptaki o güne kadar. Kampta onu zor tanıdım ama her şey bir anda geri geldi.
Neler?
Heyecanlar, duygular, pişmanlıklar, yitirdiğimiz hayat.
Annem, hayatımız için sana yalvarmaya, kendini sunmaya gitmişti.
Baban ve kardeşine ilaç vermem için yalvardı. İlaçları getirteceğime söz verdim.
Karla'nın sesindeki öfke çarpıcıydı, sertti.
Neden? Çünkü onu hala seviyordum. Çünkü...
Şavik cümlenin sonunu getiremedi. Karşılığında bedenini sunduğu için değil mi?
Değil.
Ona zarar vermediğini mi söylemek istiyorsun?
Asla vermedim.
Bu dediğin doğru olamaz. Annem günlük tutuyordu. Seni görmeye gittikten sonra yazdığı bazı sözleri hatırlıyorum.
Ne yazmıştı?
Şabik'i görmek için korkunç bir bedel ödedim. Başka satırlar da vardı. Oldu, yapmam gerekeni yaptım. Şabik'in yaptıkları beni ağlattı. Annem böyle yazmıştı. Bunlarla ne demek istemiş olabilir? Onu ağlatan ne? Ona ne yaptın?
Belki ödediği bedel beni yeniden tanımaktı. Unutmak istediği eski duyguların canlanmasıydı. Ona ne mi yaptım? Hiçbir şey, sadece bir söz verdim.
Ne sözü?
Onu ve ailesini kurtarmak için elimden geleni yapacağıma.
Neden?
Sanırım bu soruya cevap verdim.
Verdiğin söze inandı mı?
Bilmiyorum.
Karşılığında bir şey istemedin mi?
Seninle konuşmak istedim.
Benimle mi? Neden?
Merak ediyordum.
Neyi?
Yaşlı kadını koruduğun o gün beni etkilemiştin. Sende annenden çok şey var. Konuştuklarımızı hala hatırlamıyorsun, öyle mi?
Söyledim sana, hiçbir şey hatırlamıyorum. Annemi sen öldürmedinse kim öldürdü?
Tutukluların naklinden Arkov sorumluydu. Kamyonlara doğru götürülürlerken en arkada Lana'yı gördüm. Senin ve kardeşinin eksik olduğunu anladım. Annenin kamp binasına doğru baktığını fark ettim. Bir şeylerin yolunda olmadığını hissettim.
Bir soluk aldı.
Koşarak kampa döndüm. Seni ve kardeşini aradım ama bulamadım. Top atışları yoğunlaşıyordu. Sonra silah sesleri duydum.
Sesi kırıldı. Kamptan çıktım ve Arkov'a yetiştim. Vardığımda kadın ve çocuklar ölmüş ya da ölmek üzerelerdi.
Genç kadın bir şey söylemedi. Şavik devam etti. Tutuklulardan bazıları kaçmaya çalışmış. Arkov kaçanları vurunca ortalık karışmış. Adamlar günlerden beri içiyordu. Onun için mantık falan da kalmamıştı. Tam bir katliam oldu.
Annemi Arkov mu öldürdü?
Reddediyor ama ona hiç inanmadım.
Karla ellerinin tiksintiyle titrediğini, midesine buz gibi bir soğuğun çöreklendiğini hissetti. Ne? Babamla kardeşim ne oldu?
Son bir kez kampa döndüm. Çocuğu enkazın arasında yaralı yatarken buldum. Ama senden en ufak bir iz yoktu. Yaralarını elimden geldiğince temizleyip sardım. Sonra da onu babanın tutulduğu Omarska kampına götürdüm.
Babam hala hayatta mıydı?
Zar zor. Onları rahibelerin çalıştığı bir sahra hastanesine götürdüm. Rahibeler hayatta kalmayı başaracaklarından emin değildi. Oysa annene hepinizi kurtaracağıma söz vermiştim.
Sonra ne yaptın?
Onları rahibelerin yanında bırakıp bizim tarafa geçmeye çalıştım. Oraya varınca bir arabaya tıbbi malzeme yükledim. Dönüş yolunda yaralandım.
Ama döndün.
Oraya vardığımda babamla kardeşinin durumları kötüleşmişti. Ama rahibeler hala umut olduğunu söylüyordu. Yaralarımı sardılar ve eğer o akşam dağları aşıp bir hastaneye götürebilirsem kurtulabileceklerini söylediler.
Ne yaptın?
Kar fırtınası vardı. Arabam kara saplandı. Babam dondurucu soğukta hızla kötüledi. Elimden gelen her şeyi yaptım. Ama kardeşini kollarında tutarak öldü.
Karla'nın yüzü kül gibiydi. Ya Luca, ona ne oldu söyle.
Babasını çağırıp ağlıyordu. Ağlıyor ve her dakika sönüyordu. Onu babasının cesedine sarılır görmek bana... Bana öldüğü gece babamın cesedine nasıl sarıldığımı hatırlattı. Sanırım yıllardan beri ilk kez duyguya benzer bir şey hissettim.
Sonra?
Onu sımsıkı sardım, bir ateş yaktım, ilaç verdim, elimden gelen her şeyi denedim. Ama baban öldükten sonra hayat kardeşinden de çekilmeye başladı. Ve kısa süre sonra o da son nefesini verdi.
Karla daha fazla dayanamadı, bedeni hıçkırıklarla kasılıyordu. Sonra birden bütün kontrolünü, mantığını yitirdi ve korkunç bir öfkeyle Şavik'in başına, göğsüne peş peşe yumruklar indirmeye başladı. Adam kımıldamadan durdu, yumruklara dayandı ve genç kadının enerjisi tükenip ağlamaya başlayınca onu kollarına aldı. Karla adamın erkeksi kokusunu duyuyor, güçlü bir iğrenme duygusu bekliyordu. Fakat çok garipti. Ona karşı bağışlamaya ürkütecek kadar yakın, tuhaf bir acıma duygusu dışında hiçbir şey hissetmedi. Bunu fark edince ani bir tiksintiyle kendini çekti.
Peki cesetlerini ne yaptın?
Ertesi gün oralı bir köylü cesetleri Mostar'daki morga götürmeme yardım etti. Daha sonra kent yakınlarında bir mezarlığa gömüldüklerini öğrendim.
Seni anladığımı iddia edemeyeceğim Şavik. Hiç anlamıyorum. Kadın ve çocukların ölmesine izin verecek kadar nefreti nasıl biriktirdin? İyi ile kötü arasındaki sınırı ne zaman aştın? Seni kampta her gördüğümde gözlerin öylesine nefret doluydu ki.
Buna verecek cevabım yok. Sadece zihnimde babamın öcünü alıyordum. Bizim dünyamızda kan davasının kuralları mutlaktır. Kendi yakınlarına yapılan haksızlığın intikamını almayan insan lanetlenir. Bu bir cevap olabilecekse elbet.
Buna cevap mı diyorsun?
Hayır, ama annenin bana son mektubunda yazdığı bir şeyi hatırlıyorum.
Nedir o?
Tıpkı aşk ve nefret gibi iyi ve kötünün birbirlerine, ruha birlikte zincirlenecek kadar yakın olduğunu yazmıştı. Hangisini seçersek onun zincirlerini kırabileceğimizi. Belki de haklıydı. Ben nefretin zincirlerini kırmayı seçtim.
Gözlerinde pişmanlıkla genç kadının yüzüne baktı.
Biliyor musun, anneni içimden hiç çıkaramadım. Hiç. Huzur bulur gibi olduğum tek an onun yanında olduğum anlardı. Bana yeniden hayat veriyordu, özel bir kadındı.
Sanki bir sürü şeyin kenarındaymış gibi Karla'nın yüzünü rahatsız edici bir ifade kaplamıştı.
Şavik sustu. Sessizlik sonsuza dek sürecek gibiydi. Şavik gözünde tuhaf bir bakışla Karla'nın saçına dokunmak istermiş gibi elini uzatmaya davrandı. Sonra elini dikkatle çekti.
Ben sandığın gibi ruhsuz bir yaratık değilim. Bir şey daha var. Annen kampta beni görmeye gelene kadar bilmediğim bir şey.
Yok, seni yeterince dinledim.
Çok önemli.
Umurumda değil.
Evin bir yerinden bir silah sesi geldi. Hemen arkasından da bir ikincisi. Karla irkildi. Karşılığında seri atışlar duydu.
Şavik ayaklandı ve Karla'ya sakın kımıldama dedi. Tabancasını çıkarıp odanın karşı tarafına geçti. Bodrum kapısını aralayarak merdivenin tepesine baktı. Hemen o anda evin içinde bir alarm kulakları patlatacak bir tizlikle çalmaya başladı.
Şavik bir gürültü işitip geri çekildi. Birkaç saniye sonra basamaklarda ayak sesleri duyuldu ve Arkov elinde bir makineli tüfek, yüzü terli, sol kolu ve omzu kanlı, koltuğunun altında bir evrak çantasıyla göründü.
Başımız dertte, hemen şimdi iskeleye koş.
84. Kısım. Miriam Flores tabakları çalkaladı, kurumaları için Evia'ya bıraktı. Ellerini bulaşık beziyle kurulayıp duvardaki saate baktı. Gece yarısını 5 geçiyordu. Bu toplantılar bazen çok uzuyordu. Şansı yoksa çok geç saatlere kadar. İhtiyar ve öteki ikisi patronuyla o tuhaf adam, ihtiyarın katil bakışlı oğlu. Konuş konuş, mış mış mış. Anlamadığı, anlamayı da hiç düşünmediği bir dilde. Yanında çalıştığı insanlar pislik torbasıydı. Zengin pislik torbaları. Kadına ve kocasına neredeyse tek kelime bile etmiyorlardı. Böyle giderse saat 3'te ancak yatacak, kahvaltı hazırlamak için de 7'de kalkmak zorunda kalacaktı. Hizmetleri için hazır bekleyen küçük insanları asla düşünmezlerdi ki. Küçük insanların adı bile yoktu. İçini çekti, gevşeme zamanı. Buzdolabındaki şişeden bir kadeye şardone doldurdu. Dudaklarını yalayarak bir dolap açtı. Kuru yemiş ve bir de elma. İştahını köreltmenin en iyi yolu. Dolaptan bir badem paketi aldı. Mutfak masasının üzerindeki kaseden de parlak kırmızı bir elma seçti. Çekmeceden bir meyve bıçağı alıp televizyonun uzaktan kumandasına bastı.
Tekrarlar, yeteneksizsiniz ya da Jerry Springer.
Springer'ı tercih ediyordu. Saf ayak takımı, birbirlerinin suyunu çıkaran ve kirli çamaşırlarını ortalıkta yıkayan aptal, deli insanlar. Bir yudum şardone içti, çok güzel. Ağzına bir avuç dolusu badem attı. Elmadan bir dilim kesti ve televizyonun sesini açtı. Birkaç lokma yuttuktan sonra çenesine bir şeyin dokunduğunu hissederek durakladı.
Badem değil, soğuk çelik.
Sağ yanağına diş ağrısı gibi bastıran bir tabanca namlusu. İnce bir çığlık attı, göz açıp kapayıncaya kadar bir el gelip ağzını kapattı.
Canını acıtmak istemem ama tek bir ses çıkarırsan acıtırım.
Bir erkek sesi, buzdolabının paslanmaz çeliğinde siyahlar içinde bir figür seçti.
Aman tanrım, el kalktı, dudaklarından bir parmak ötede asılı kaldı.
Adın ne? Yavaş konuş.
Miriam.
Unutma, ses çıkarmak yok Miriam, anladın mı?
Kadın alnında ter damlaları birikirken başını dehşetle salladı. El ağzından uzaklaştı. Adam Miriam'ı çevirdi. Yüzünde kara bir kar maskesi, üzerinde siyah giysiler, ayaklarında siyah ayakkabılar bulunan, eli siyah tabancalı bir adamla karşı karşıyaydı. Kar maskesinin yarıklarında kahverengi gözler. Adam elindeki koli bandrolosunu kaldırdı. Bu nedir biliyor musun? Miriam yüzünde saf bir dehşet ifadesiyle ruloya bakıyordu.
Yapışkan bant Miriam, sessizlik rulosu.
Anlamayarak ama ne geleceğini hissederek adama baktı, bağlanacaktı. Belki de ırzına geçilecek, öldürülecekti. Yakında 68'ini kutlayacaktı. Yaşlı kadınlara tecavüz eden sapıklar olduğunu okumuştu. Adam korkusunu hissetmiş olacak ki fısıldayarak, dediğimi yaparsan canının yanmayacağına söz veririm. Bağırır, imdat çağırırsan iş değişir, beni anlıyor musun Miriam? Kadın yine başını salladı. Sapık katillerin kurbanlarını yatıştırmak için böyle konuşup konuşmadıklarını düşünüyordu. Sadece birkaç soru sormam gerek.
Soru mu?
Patronların hakkında. Ondan sonra sana arkadaşlık etsin diye seni şu şarap şişesiyle kilere kapattığımda gürültü yapmamanı istiyorum, tamam mı? 85. Kısım. Arkov pencerenin yanında durmuş babasını Cape May havaalanına götüren Escalade'in ön kapıdan çıkmasını izliyordu. Kırmızı stop lambaları siste gözden kaybolduğunda aklında sapık bir fikir vardı. Kadınla bizzat ilgilenebileceğini umuyordu. Kasıklarından karıncalanma gibi bir beklenti duygusu, yoğunluğuyla neredeyse cinsel bir dürtü geçti. Bodrum'a gidecek, Şavik'in ne yaptığına bakacaktı. Daha da iyisi güvenlik odasının yalnızlığında onu kameraların yardımıyla izlemekti. Elini takım ceketinin altına sokup Glock'u kılıfından çıkardı. Sürgüyü çekti, bir mermi sürdükten sonra yerine itti. Sonra cep telefonunu çıkarıp tuşlara bastı. Billy ikinci çalışta telefonu açtı.
Evet. Tamam, hepsini öldür.
Arkov'un koruması Dobraşin fermuarını kapattı, sifonu çekti ve güvenlik odasına döndü. 145 kilosuyla kendini bıraktığı döner koltuk itirazdan çatırdadı. Bu zımbırtıyı yağlamak gerekiyordu. Sumocu vücudunun anında fiziksel saygı görmek gibi bazı avantajları vardı. Fakat insanın kıçını kene gibi sıkıştıran koltuklar bu ödüllere dahil değildi. Kollarını enerjiyle şişirerek konsol düğmeleriyle oynamak ve ekranları taramak için uzandı. Her yer temiz. Her görüntü olması gerektiği gibi. Biri hariç. Şavik denen herif Bodrum'da saldırganla konuşuyor. Orada neler döndüğü hakkında en ufak bir fikri yoktu. Zaten onu ilgilendirmezdi ve ilgilenmeyi de düşünmüyordu. 12'den fazla kamera evin içi ve dışındaki stratejik noktaları kapsadığı gibi birinden diğerine istenildiği gibi geçiliyordu. Bahçede kızıl ötesi ışınlar da vardı. Herhangi bir şey hareket etse görecek, görmese de alarmlar hareketi algılayıp harekete geçecekti. Kadını da zaten böyle yakalamışlardı. Kimse o kameraların ışıklarından kurtulamazdı. Kurtulsa da karşısında Dobraşin'i bulurdu. Dobraşin'i ve konsolun üzerinde yatan kısa namlulu makineli tüfek, Heckler ve Koch MP5'i. Dobraşin uzandı ve konsolun yanından küçük bir keman kutusuna benzeyen şeyi aldı, mandallarını açtı, kutunun içinden bir ukulele çıktı. Dipnot ukulele, dört telli havai gitarı. Hayatın gerçeği, herkesin gündüz yaptığı bir işi, bir de bir düşü vardı. Dobraşin'in düşü de Somewhere Over the Rainbow ile inanılmaz bir başarı yakalayan, titrek sesli o Hawaii'li gibi olmaktı. Yeteneksizsiniz ya da American Idol gibi bir programa katılmak istiyordu, çok para kazanmak. Bu korumacılık safsatasını unutmak, zengin bir salak için ölmek değil, bol para istiyordu. Annesiyle babası Amerika'ya o 3 yaşındayken gelmiş, Dobraşin de 8 yaşından bu yana ukulele çalmıştı. O Hawaii'li adamı oldukça iyi taklit ediyor, tiz doğuları sorunsuzca çıkarıyor, hatta sesini de titretebiliyordu. Ukuleleyi tıngırdatmaya koyuldu, şarkıya girişti, sesini tizleştirdi. Oho, oho, oho, do, mi minör, yine do. Somewhere over the rainbow, way up high,
Hey, hiç fena değil.
Tıngırdatmayı kesti, kulağına sert bir şeyin dokunduğunu hissetti. Dönmeye davranınca koltuk gıcırdadı. Siyahlar giymiş, siyah kar maskeli bir adam gördü, elinde Glock.
Bir daha hareket etme. Hiç profesyonel çalmayı düşündün mü evlat?
Dobraşin şaşkınlıktan donmuştu.
Düşündün mü?
Evet.
Senin yerinde olsam bunu düşünürdüm, sesin güzel.
Dobraşin neredeyse teşekkür edecek oldu, kendini son anda tuttu.
Bir hanımı arıyorum, sanırım buraya geldi, arabasını yakında bir yerde bırakmış, kimden bahsettiğimi anladın mı?
Dobraşin başını evet der gibi salladı. Nerede?
Bodrum'da.
Canlı?
Dobraşin'in gözleri güvenlik ekranlarına döndü. Ronnie korumanın bakışlarını izledi. Karlayı bir odada oturur, karşısında da bir adamı ayakta onunla konuşur gördü.
Şavik mi? Sanırım fikrini değiştirmek için biraz geciktim. Sence tehlikede mi?
Dobraşin onu silkti.
Aleti konsolun üzerine bırak ve o elleri indir. MP5'ten de uzak tut. Sonra yavaşça, yavaşça dedim, ellerini sırtına götür. Oyun oynamaya kalkma. Yoksa sorgu yargıcının hafta sonu tatilini berbat edersin.
Dobraşin ukuleleyi bıraktı, kalın kollarını yavaşça sırtına götürdü. Sert plastikten bir çift bağın bileklerine geçirilip sıkıldığını hissetti. Kollarını kımıldatamıyordu. Ağzı koli bandıyla sıkı sıkı kapandı, burnundan soludu.
Sana soru sormak istediğim zaman bandı çıkarırım, onun için rahat ol. Şimdilik ben ayak bileklerini bağlarken sakince otur. Elin kolun bağlanacak dostum, ama yine de vurulmaktan iyidir.
Dobraşin kameralardan birinde bir hareket sezdi, Arkov. Koridorda güvenlik odasına doğru sakince yürüyordu.
Arkasındaki adam plastik kelepçelerle ekranları izleyemeyecek kadar meşgul olmalıydı. Çünkü demir güvenlik kapısı yaylarının üzerinde açılıp Arkov belirdiğinde yerinden sıçradı. Dobraşin sandalyesinde döndü ve olanları izledi. Arkov yüzünde şaşkınlıkla tabancasına uzandı. Adam da tabancasını çekmeye davrandı ama geç kaldı. Önce Arkov ateş etti. İki kurşun davetsiz misafirin başının üzerinden duvara saplandı. Davetsiz misafir hızla atıldı. Dobraşin'in MP5'ini kaptı, yerde yuvarlanıp tetiğe çöktü. Kurşunlar duvarları deldi. Arkov sol elinden ve sol omuzundan vuruldu. Arkov sendeleyerek geldiği yoldan çekildi. Çeliği iki parmak kalınlığındaki kapı yaylarının üzerinde döndü ve madeni bir tıkırtıyla kapandı. Geriye sadece sessizlik ve patlayan kurşunların barut kokusu kaldı. Dobraşin ekranda koridordan kaçan yaralı Arkov'u izledi.
34. ayrımın sonu. Sayfa 410.